Ayrım 7. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 57. Bendisyon Alvarado'dan başka hiç kimse, generalin zor günleri anlatırkenki çocuksu sevincini, çocukken yoksun kaldığı şeylere, ihtiyar bir adamken sahip olunca, iktidarın nimetlerini neden böyle bilinçsizce saçıp savurduğunu anlayamıyordu. Yine de kadıncağız, kendisinin asla 4 taneden fazla satmayı başaramadığı boyalı kuşlara kıyasla, çok pahalı, üstelik yapımı hiç de ustalık gerektirmeyen o cicili bicili gringo oyuncaklarını oğluna yutturmalarına, onun saflığını sömürmelerine öfkeleniyor. Şimdi keyfin yerinde diyordu. Ama biraz da geleceği düşün. Yarın öbür gün ağzımdan yel alsın ya, altındaki koltuğu çekiverirlerse, seni kilise kapılarında ona buna el açarken görmek istemem. Hiç değilse şarkı söylemeyi becerebilseydin, piskopos, kaptan falan gibi bir şey olsaydın. Ama ola ola general oldun. Komut vermekten başka iş gelmez elinden. Devlet parasından artanı güvenli bir yere gizlemesini öğütlemişti oğluna. Hiç kimsenin bulamayacağı bir yere. Dediğimi yap ki kayalıklardaki evde oturup dalgın dalgın uzaklara bakan, gemilerden bir merhaba dilenen bilmem nere başkanlarına dönmeyesin. Aynaya bir baksana. Ne çare ki oğlu dinlemiyordu, dediklerine kulak asmıyordu ve tek geçerli yöntemiyle avutuyordu onu. Sen kaygılanma ana, halk seviyor beni diyordu. Bendisyon Alvarado, yıllar yılı yoksulluktan yakınarak, hizmetçilerle çarşı pazar hesabı yaparak, harcamayı kısma adına öğle yemeklerini geçiştirerek yaşadı ve hiç kimse ona ülkenin en zengin kadınlarından biri olduğunu, generalin devlet bütçesinden ayırabildiği her kuruşu onun hesabına yatırdığını, uçsuz bucaksız arazilerle sayısız taşınır malın yanı sıra tramvayların, posta hizmetlerinin, telgrafın ve ulusun kara sularının sahibi olduğunu açıklamak yürekliliğini gösteremedi. Amazon'da ülkenin kara sularında dolaşan bütün tekneler anaya belli bir ücret ödemek zorundaydılar. Ama kadıncağız öldüğü güne kadar bilmiyordu bunları. Tıpkı kent dışındaki konağa gelerek yıllanmış oyuncaklarıyla oyalanan oğlunun sandığı kadar kötü durumda olmadığını bilmediği gibi. Davar başına topladığı kişisel vergiden, hatırseverliğinin ödüllerinden ve partizanların kollanmak için yolladıkları armağanlardan başka müthiş bir vurgun yolu daha bulmuştu general. Düzmece ölümünü izleyen şamatalı yıllarda, aslında Aziz Heraklius gecesi, ulusun her yanından duyulan o korkunç, ne idüğü belirsiz yeraltı patlamasından ötürü şamatalı diye anmıyorduk bu yılları. Başlangıçta dünyanın en büyük atılımları olarak adlandırılan, gel gör bir türlü tamama eremeyen tasarıların yarattığı sürekli bir şamataydı sözünü ettiğimiz. General kent dışındaki konakta siesta yaparken danışmanlarını da yanına çağırırdı. Hepsi çevresine doluşurlardı. Dingin bir saat, general tatlı mandalina dalları altına gerilmiş hamakta, şapkasıyla kendini yelpazeler, gözleri yarı kapalı yatarken, bir yandan kalın ceketleri kas katı yakalarıyla güneş altında bunalan, yağlı bıyıklarıyla hamağın çevresine doluşup akıcı konuşmalara dalan doktorlarını ve onca nefret ettiği halde tembelliği yüzünden yine eski görevlerine atadığı bakanlarını dinlerdi. Avluda tavukların peşi sıra seyirten horozların yaygarası, Ağustos böceklerinin bitmeyen vızıltısı, komşu gramofonunun inatla "Suzanna, gel Suzanna" bağırışları arasında devlet işlerini tartışırlardı. Birden susarlardı. "General uyudu galiba" derken, general gözlerini açmadan, horultusunu bile kesmeden gürlerdi. "Uyuduğum falan yok ahmaklar, Hadi devam. Onlar da devam ederlerdi. Ta ki general uykunun örümcek ağlarından sıyrılıp bu saçma sapan konuşmalar arasında tek akıllıca sözleri eski dostum Kültür Bakanı söyledi diye bağırana kadar. Tanrım, bitti bu rezalet, bitti, of! Yaverleriyle volta atardı ortalıkta. Bir elinde yemek tabağı, bir elinde kaşığı, yürürken atıştırırdı. Merdivenin başında tam bir kayıtsızlıkla uğurlardı hepsini. Siz aklınıza en uygun geleni yapın. Nasılsa emirleri ben veriyorum dercesine. Allah kahretsin. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz diye göbek çatlatmak bitti. Yetti, Allah kahretsin. Açılış törenlerinde kurdeleleri kesiyordu. Kalabalık içindeyken hayat gibi kocaman gösteriyordu kendini. Daha dingin barış dönemlerinde asla üstlenmeyi göze alamadığı tehlikeleri göğüslüyordu. Ne var yani? Can dostum General Rodrigo de Aguilar ve eski dostu Sağlık Bakanı'yla bitmez tükenmez domino partileri çeviriyordu. Bir tutukluyu salıvermesi ya da ölüme mahkum birini bağışlaması yolunda ricada bulunabilecek tek kişiler onlardı. Yoksulların seçtiği güzellik kraliçesini özel bir toplantıda huzuruna kabul etmesini de onlar öğütlemişlerdi ya. İnanılmaz bir yaratık canım. İt dalaşı mahallesi dediğimiz batakhaneden gelme, yörenin bütün köpekleri yıllardır bir an ateşkes yapmadan kavga ediyorlar orada. Ölümcül bir palanka generalim efendim, çırılçıplak soyuluruz korkusuyla başkanlık muhafızları bile adım atmadılar oraya. Arabalar bir hamlede un ufak edildi. Zavallı başıboş eşekler sokağın bir ucundan girdiler de öbür ucundan kemiklerini topladık. Bu adamlar zengin çocuklarını kızartıyorlar generalim. Sosis yapıp pazarda satıyorlar, düşünün bir. Neden mi? Kara yazgılı Manuela Sanchez o mahallede doğdu diye. Bir bataklık zambağa ki güzelliğine şaşarsınız generalim. Bütün ulus şaştı kaldı. Bu sözler generalin içine işlemişti. Söyledikleriniz gerçekten doğruysa dedi. Onu yalnızca özel olarak huzuruma çağırmakla kalmayacağım. İlk valsi ben yapacağım onunla. Çabuk gazetelere haber verin diye buyurdu. Yoksullar böyle zırvalıklara bayılırlar. Gel gelelim o gece topluluk dağıldıktan sonra domino oyunu oynarlarken General Rodrigo de Aguilar'a kırgınlığını belirtti. Yoksullar kraliçesi öyle dans edilmeye değecek kadar güzel değildi canım. Müslin eteğiyle, altın yaldızlı taçıyla, yapma mücevherleriyle, elinde gülüyle, yüzlerce gece kondu Manuela Sanchez'inden biriydi. Anası da gözünü eksik etmiyordu üstünden. Sanki altından yapılmış. General de kızın isteklerini yerine getirmişti işte. Zaten it dalışı mahallesine elektrik ve su verilmesinden başka bir şey dilememişti. Yalnız şunu bilesiniz diye uyardı. Bir daha dilenci istemem karşımda. Allah kahretsin. Bir daha yoksullarla asla konuşmayacağım dedi. Ve oyun bitmeden kapıyı vurup çıktı odadan. 8'i çalan saatin metalsi tınlamasını duydu. Ahırlardaki ineklere yem verdi. Tezeğin getirilmesini buyurdu. Elinde tabağı bir yandan yiyor, bir yandan da bütün yapıyı gözden geçiriyordu. Yediği fasulyeli, pirinçli, muz dilimleri katılmış bir çorbaydı. Girişten yatak odalarına kadar sıralanan gözcüleri saydı. Evet, hepsi görevlerinin başındaydılar. 14'ü de. Öteki başkanlık muhafızları avludaki nöbetçi kulübesinde domino oynuyorlardı. Gül fidanlarının arasında uyuklayan cüzzamlıları gördü. Basamaklara uzanmış yatanları gördü. Saat 9'du. Bitiremediği yemeğin tabağını pencerenin pervazına dayadı. Bir ara kışlanın çamurlu havasında, odalıklar arasında el yordamıyla ilerler buldu kendini. Hepsi 7 aylık piçlerine sarılmış uyuyorlardı. Bazen üçü bir yatağa sığışmış oluyordu. Dün pişen çorba gibi yağlı yağlı kokan bir insan tümseyine çıktı. birbirine dolanmış iki kafayı, altı bacağı, üç kolu ayırdı. Kimin kim olduğunu sormadan gördü işini. Ne uyanmadan, ne düş görmeden kendisini doyuran kadının kimliğini sordu. Ne de öteki yatakta uyku arasında, ''Aman generalim fazla heyecanlanmayın, çocuklar korkacaklar.'' diye mırıldanan kadının kim olduğunu. Sonra yine barınağına döndü. 23 pencerenin her birinin kilitlerini sınadı. Girişten özel odalara giden geçitte birer metre arayla dizilmiş tezek yığınlarını ateşledi. Duman kokusunu alınca ancak dumanı gördüğü an anımsadığı, sonra bir daha anmamacasına unuttuğu olmadık bir çocukluğu anımsadı. Yatak odalarından geçide doğru yürürken bu kere öbür uçtan başlayarak söndürdü ışıkları. Uyuyan kuşların kafeslerini teker teker sayarak örttü. 48 tane. Bir kere daha elinde lambasıyla bütün evi dolaştı. Aynalarda yanar bir lamba ile yürüyüşünü izledi. Tam 14 tane general. Saat 10'du. Her şey yolundaydı. Başkanlık muhafızlarının bölmesine gitti. Işıkları söndürdü. İyi geceler beyler. Zemin kattaki yazıhaneleri dolaştı. Görüşme salonlarını, helaları, perdelerin arkasını, masaların altını gözden geçirdi. Hiç kimse yoktu. Dokunur dokunmaz hangi kapıyı açtıklarını ezbere bildiği anahtarların sallandığı desteği çıkardı. Yazıhaneleri kilitledi. Birinci kata çıkıp oda oda gözden geçirdi her yanı. Kapıları kilitledi, bal kavanozunu gizlediği yerden çıkarıp odasına çekilmeden önce iki kaşık bal yedi. Kent dışındaki konakta uyuyan anasını düşündü. Merhemler ve mercan köşkleri arasında o uykulu iyi geceler mırıltısını, papağan boyayan kansız kuşçu kadın eli yanına düşmüş ölü bir ana gibi. İyi geceler ana dedi. Sana da çok iyi geceler dedi Bendisyon Alvarado. Uykusunda kent dışındaki konaktan yatak odasının önünde elindeki lambayı bir çengele astı. Uyurken yanık duracaktı lamba. Hiç söndürülmemesini buyurmuştu. Kesin bir buyruk, yoksa ışıksız nasıl tüyebilirdi dışarı? Saat 11'i vurdu. Karanlıkta son bir kere gözden geçirdi evi. Belki de birisi uyuduğunu sanarak gizlice içeri girivermişti. İşaret fenerinin dönerken çıkardığı yeşil kıvılcımların tez geçen şafaklarından, altın mahmuzundaki yıldızla tozlarda iz bırakarak, ışığın iki çakışı arasında uykusunda gezen bir cüzzamlı gözüne çarptı, önünü kesti. Ona hiç dokunmadan gölgelerde yol gösterdi. Yalnızca tetikliğinin saçtığı ışıkla yine gül fidanlarının arasına yerine yerleştirdi onu. Karanlıkta gözcüleri bir daha saydı. Yatak odasına dönerken pencerelerden, her pencereden aynı olan denizi, yani Nisan ayındaki Karayip denizini gördü. Aralıksız 23 kere baktı. Deniz her keresinde Nisan'da olduğu gibiydi. Yaldızlı bir yelpaze, 12'yi çalan saatin sesini duydu. Katedral çanları 12'yi vurunca hayasının ince sızısını duydu. Başkaca bir ses yoktu dünyada. Tek başına ulusun tümüydü o. 3 kol demirini indirdi, 3 kilidi kilitledi, yatak odasındaki 3 sürgüyü sürdü, oturağına çöküp işedi. Önce 2 damla, sonra 4, derken ard arda hızla 7 damla. Yüzüstü yere attı kendisini, hemen uykuya daldı. Düşsüz bir uyku. Saat 3'te uykusu süresince gözetlendiğinden, her nasılsa demirleri açmadan içeri girebilen birisince gözetlendiğinden emin, ter içinde uyandı. Kim var orada diye sordu, kimsecikler yoktu. Gözlerini kapadı, yine gözetlenildiği izlenimine kapıldı. Korkuyla açtı gözlerini. Ya işte, tü Allah kahretsin. Manuela Sanchez gezinmiyor mu odada? Kilitleri açmaya gerek duymaz o. Canı istedi mi duvarlardan geçer gönlünce. Müslin giysisi, elinde ak kor gülüyle. meyan şerbeti kokan soluğuyla ta kendisi. "Bir sanrı bu, gerçek değil de bana," diye haykırdı. "Sen değilsin gördüğüm, değil mi? Bu çılgın baş dönmesi senin meyan şerbeti kokan soluğundan doğmuyor." Ama ta kendisiydi, oydu işte. Gül onun gülüydü. Yatak odasının havasını, denizin homurtusundan daha baskın, daha epeski, inatçı bir rüzgarla dolduran koku, başımın belası Manuela Sanchez'in sıcak soluğuydu. Felaketimin habercisi Manuela Sanchez, avucumda yazılı değildin. Ne avucumda, ne kahvemin telvesinde, ne de su yorumcularının çanaklarındaki ölümcül sularda. Bir daha benim soluduğum havaya, uykudaki düşlerime, hiçbir kadının şimdiye kadar adım atamadığı, bundan sonra da atamayacağı odamın sınırları içine yayılayım deme. Söndür şu gülü, diye inledi. Lambanın düğmesine davrandı ama ışık yerine çılgınlığının ürünü Manuela Sanchez yandı. Allah kahretsin. Hadi sen izimi bırakmıyorsun, ben neden izini sürüyorum senin? İstersen evimi al, ejderiyle falan bütün ülkeyi al istersen. Yeter ki bırak da şu ışığı yakayım, gecelerimin akrebi. Felaketim Manuela Sanchez, seni orospunun kızı, diye haykırdı. Işığın büyüyü bozacağını umarak, çıkarın onu buradan, sırtımdan alın, boynuna bir çapa bağlayıp yalçın bir kayadan denize fırlatın da bir daha kimse onun gülünün ışıltısından yanmasın, diye çığlıklar atarak koştu geçitlerde. Karanlıkta inek fışkılarına basarak, dünyada neler oluyor acaba diye şaşarak, yani saat neredeyse 8'e gelecek, bu rezil evde herkes mışıl mışıl uyuyor, kalkın alçaklar, diye bağırdı. Işıklar yandı, saat 3'te kalk borusu çalındı. Limandaki kalede, San Jeronimo üstünde, ülkenin dört yanındaki kışlalarda çalındı sonra, telaşlı silah sesleri duyuldu. Çiğ zamanına 2 saat kala açan güllerin sesleri ve yıldızların altında kilimler silkip uyuyan kuşların kafeslerini örten, geceyi bir gece öncenin çiçekleriyle aynı çanaklarda geçirmiş çiçekleri yenileyen uyur gezer odalıkların sesi, duvarcı ustaları istihkam duvarları örüyorlardı. Pencere camlarına yaldızlı kağıttan küçük güneşler yapıştırarak güne bakanları ürkütüyorlardı ki, gökyüzünde gecenin, konakta pazar ayının 25'inin ve denizde Nisan'ın sürüp gittiği anlaşılmasın ve o patırtıda son uyuklayanları da yataklarından itip, çarşafları altlarından çeken Çinli çamaşırcılar, aşk adına bir şey yokken boyuna aşk aşk diye haykıran yalvaç körler, dünün yumurtaları daha çekmecelerde dosyaların arasındayken, tavukları pazartesinin yumurtalarını yumurtlarken bulan sapık kamu görevlileri ve şaşkın kalabalıkların bağırtısı, acele bir bakanlar kurulu toplantısında kavgaya tutuşan köpeklerin şamatası, bu arada general kendisini günün doğdurucusu, zamanın kumandanı, ışığın bekçisi ilan eden onulmaz dal kavuklarının arasında, ansızın bastıran gün ışığıyla aydınlanmış bir yolda ilerliyordu. Tam o sırada geçitte yüksek rütbeli bir subay yolunu kesme yürekliliğini gösterdi. Hazır ola geçti. Generalim efendim, daha saat 2:05 geçiyor. Başka bir ses girdi araya, sabahın 3'ü. Generalim 5 geçiyor. Elinin tersini savurdu general. Göğsünü var gücüyle şişirerek bütün dünya duysun diye haykırdı. Ben saat 8 diyorum, Allah kahretsin. Ben diyorsam 8'dir, Tanrı'nın buyruğu bu. Bendición Alvarado, oğlunun kent dışındaki konağa girdiğini gördü, sordu. Nereden geliyorsun, o ne biçim surat öyle? Tarantula mı ısırdı seni? Neden elin yüreğinin üstünde? Gel gelelim, o anasının sorularını yanıtsız bırakıp hasır iskemleye çöktü. Anası papağan boyamada kullandığı fırçayı yüzüne doğru sallayıp da, şu yorgun gözlere, şu göğsünün üstündeki ele bak. gerçekten İsa'nın kutsal yüreğine mi inanıyorsun yoksa? Diye sorana kadar onun varlığını bile unutmuştu. Hemen elini çekti şaşkınlıkla. Saçmalama anacığım ve kapıyı çarptı çıktı. Sarayda elleri ceplerinde çalımla volta atmaya başladı ki kendisi ortalıkta yokken olmayacak mevkilere göz dikmesinler. Pencereden yağmuru gözledi. Camlardaki beyaz yaldızdan yapılma ayları gözledi. Öğleden sonra saatin 3'ü, gecenin 8'ine benzesin diyeydi bunca çaba. Avluda soğuktan buz kesen muhafızları gördü, hüzünlü denizi gördü. Yağmur Manuela Sanchez'siz yağıyor. Manuela Sanchez'in kentinde alabildiğine boş bir bekleme salonu. İskemleler masaların üstüne çevrilmiş. Onsuz bir gecenin daha, bir uçucu cumartesinin daha ilk gölgeleriyle çöken onulmaz yalnızlık. Allah kahretsin, şu dansın anısını bir atabilsem, bana en çok acı veren bu diye içini çekti. Yüce sıfatından utanıyordu. Gövdesini yokladı, elini yüreğine değil de başka nereye koyabileceğini araştırdı. Yağmurdan sonra sızısı azalan fıtığında karar kıldı sonunda. Yüreğinin tıpkısıydı, aynı biçimde, aynı ağırlıkta, sızısı bile aynı. Üstelik kanlı canlı yüreğinin etini avucunda tutuyormuşum gibi müthiş bir duygu ve o zaman başkalarının ara sıra söylediği sözün anlamını kavrayabildi. Yürek üçüncü hayamızdır generalim. Allah kahretsin, pencereden uzaklaştı. Kabul salonunda ruhuna kılçık saplanmış müebbet bir devlet başkanının çözülmez kaygılarıyla volta atarken, Bakanlar Kurulu'nun toplandığı odada buldu kendini. Hiçbir şey anlamadan, dinler gibi yaparak ama dinlemeyerek, mali yıldaki durum üstüne uyku getirici bir raporun okunuşuna katlanmaya çalışırken, birdenbire bir şey oldu. Maliye Bakanı sustu. Odadakiler acıyla yer yer çatlamış bir zırhın yarıklarından bakıyorlardı ona. Ceviz masanın başında, yaşadığı sürece bir eliyle yüreğini tutmuş, ömür boyu bir başkan sıfatıyla acınılası durumunun gün ışığına çıkmasından ötürü yüzü seyirirken, savunmasız ve yapayalnız buldu kendini birden. Hayatı, can dostum Sağlık Bakanı'nın küçücük titiz kuyumcu gözlerindeki ak korla dağlandı. Yelek cebindeki küçük altın saatinin zinciriyle oynarken bir yandan generali inceliyordu galiba. Dikkat dedi biri, bir nöbettir belki. Oysa general o arada öfkeden kas katı kesilmiş, canavar yumruğunu masaya indirmişti bile. Yüzünün rengi yerine gelmişti. Sözcükleriyle ölümcül bir yetki dalgası püskürtüyordu havaya. Sizler ola ki nöbet geçirmemi istediniz, sizi alacaklar sizi, hadi devam. Devam ettiler, evet ama ne dediklerini duymadan, böylesi bir öfkeye kapıldığına göre, generalin başına mutlaka ciddi bir şey geldiğini düşünerek aralarında fısıldaştılar. Söylenti gitgide yayıldı, parmaklarını uzattılar. Bakın beti benzi attı. Hep yüreğini tutuyor, dikişleri sökülüyor artık diye mırıldandılar. Sağlık Bakanı'nı hemen çağırdığı söylentisi yayıldı. Bakan onu ceviz masanın üstüne kapaklanmış bulmuş, sağ kolu kuzu budu gibi kas katı duruyormuş masanın üstünde. Hatırım için kes şu kolu aziz dostum diye buyurmuş. Gözyaşlarına boğulmuş bir devlet başkanı olmanın verdiği utançla, ''Gel gelelim bakan, hayır general demiş. Beni kurşuna dizdirseniz bile bu buyruğunuzu yerine getiremem. Bir hak sorunu bu general. Benim sizin kolunuzun yanında ne değerim var?'' 7. ayrımın sonu. Sayfa 66.